Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Bu ayın Mart ayı olması hasebiyle bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca yakın tarihimizin nirengi noktalarından biri olan ve bizim için bir diriliş, bir varoluş destanı olan Çanakkale üzerine hasbihal edeceğiz inşallah. Değerli dinleyiciler, bu yıl 99. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Savaşı gerek askeri tarih, gerek siyasal tarih, gerekse de sosyal tarih açısından yakın dönemin en büyük ve en önemli savaş laboratuvarlarından bir tanesidir. Gerçekten de Çanakkale Savaşı iyi incelendiğinde bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatacak çok önemli ipuçları verecektir. Hatta bunun da ötesinde doğru yorumlandığı takdirde Çanakkale gerçeğinin içinde biz bugünkü toplumsal sancılarımızın tedavi reçetelerini bile bulmamız mümkündür. Tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Çanakkale müdafasında şehitlikle şereflenen on binlerce vatan evladının ülküsünü kalp ve kafalarımıza nakşetmek ve genç nesilleri bu şuur etrafında kaynaştırmak, milli kimliğe sahip bir toplum oluşturma ve şahsiyetli birey yetiştirme adına çok önemlidir. Değerli dinleyiciler, öncelikle şu soruya baştan bir cevap aramamız gerekmektedir. Biz bugün de yaşıyoruz. Bir asır önce olmuş bitmiş bir hadiseyi tekrar tekrar gündeme getirmenin bir gereği var mıdır? Daha açık bir ifadeyle söylersek, bugünü yaşayan nesiller olarak dünü bilmek zorunda mıyız? Biz önümüze, geleceğe bakalım. Arkamızda bıraktığımız geçmişimiz dünde kalmış hadiseler yığınıdır. Bizi ilgilendirmez diyebilir miyiz? Kıymetli dinleyiciler, bu soruya bir anekdotla cevap verelim. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bildiğiniz gibi Alparslan ile Roman Diyojen karşı karşıya gelirler. Diyojen yenilince esir edilir ve Alparslan'la ilk karşı karşıya kaldıklarında Alparslan ona "Sen hiç tarih okur musun?" diye sorar. Diyojen hayret içerisinde "Hayır, okumam, niçin?" diye sorduğunda Alparslan'ın cevabı gerçekten çok manidardır. "Çünkü," der, "tarih okumayan ve tarih bilmeyen bir hükümdarın sonu senin gibi olur," der. Aziz dinleyiciler, insan tarihin çocuğudur. Dünü bilmezseniz bugünü anlayamazsınız. Kökü mazide ati olmayan bu coğrafyada kalıcı olması mümkün değildir. Eğer okunuzu en az 500 yıl geriye doğru gerip en az 100 yıl ileri düşünmeyi planlamazsanız hiçbir probleminize kalıcı bir çözüm üretemezsiniz. Yahudilerin meşhur bir sözü vardır. Unutmak ölümü ve sürgünü getirir derler. Onun için tarihlerini hiç unutmazlar, aynı hataları bir daha işlememek için. Muhtar Şahanov'un çok güzel bir hikayesi var. Atrav Kalesi'nin düşüşü. Orada çok çarpıcı bir şey anlatılır değerli dinleyiciler. Bir delikanlı hiç yapmaması gereken bir şey yapar. Vatanına ihanet eder. Tabi babası hadiseyi öğrendiğinde beyninden vurulmuşa döner. Doğru, kendisini yargılayan hakimin huzuruna çıkar ve aynen şöyle der. "Hakim bey, evet," der, "çocuğum yapılmayacak bir iş yapmış. Çocuğum çok suçludur. Ona istediğiniz suçu verebilirsiniz ama onun kadar ben de suçluyum," diyecektir. Çünkü diyecektir, bizim geleneğimizde çocukların daha küçük yaşlardan itibaren bir bozkıra gönderme geleneği vardı. Çocuğu biz küçük yaşlardan itibaren bozkıra göndeririz. Köyünü tanır, akrabalarını tanır, eşini dostunu tanır, toprağını tanır. Dolayısıyla daha küçük yaşlardan itibaren bir vatan sevgisiyle yetişirdi. Ve ben bütün çocuklarımı bozkıra göndermiştim ama bu çocuğumu bozkıra göndermedim. Dolayısıyla çocuğum suçlu olduğu kadar ben de suçluyum diyecektir. Aziz dostlar, tarih şuuru insan yığınlarını bir ideal etrafında odaklayarak urganlaşmış bir güç haline getirir. Ve o insanlara da millet olma şerefi kazandırır. toprağa değer katıp mukaddesleştirir ve o toprağı vatan yapar. İkisinin birleşmesinden de devlet meydana gelir. Peki devlet önemli midir diyeceksiniz? Evet, tarihen sabittir ki bilhassa Türk milleti için devlet çok önemlidir. Çünkü Türk milleti devletsiz yapamamaktadır. Yahudiler başka devletlerin, başka milletlerin içerisinde asırlar geçmesine rağmen, asimile olmadan yaşayabilmelerine rağmen Türk toplumu maalesef devletsiz yapamamaktadır. Tarih bize göstermektedir ki başka devletlerin içerisindeki Türklerin en fazla 2 asır sonra asimile olduklarını göstermektedir. İşte Macarlar, işte Bulgarlar gibi. Yazar Mehmet Niyazi Bey, tanıştığı bir yabancı tarihçiye şöyle bir soru sorar. Der ki, dışarıdan bize baktığınızda bizi nasıl görüyorsunuz? Bizim eksikliğimizi bize söyler misiniz dediğinde o tarihçi çok önemli bir şey ifade eder. Der ki, Niyazi Bey, 2 şey bilmiyorsunuz. 1- Tarihinizi bilmiyorsunuz. 2- Heyecanınızı kaybetmişsiniz. Tarihinizi bilmezseniz elbette ki heyecanınızı kaybedersiniz. İşte bu çerçevede tarih devreye giriyor değerli dinleyiciler. Bizi motive etmesi açısından, dinamize etmesi açısından bu toplumun insanları kendi tarihlerini bilmek durumundadırlar. Hatırlarsanız geçen haftalarda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir tarih tarifini yapmıştık. Nasıl ki demişti Tanpınar, ileriye doğru hamle yapmak isteyen bir insan sağlam bir zemine basar, oradan destek alır, oradan kuvvet alır, öyle hamle yaparsa tarih de bizim için bir destek noktası, bir dayanak noktası, bir kuvvet kaynağıdır der. Ama gerçek böyle olmasına rağmen bu toplum tarihinden habersizdir. Yakup Kadri'nin de ifade ettiği gibi Türk'ün mefahirini rüzgarlar kaydeder diyor Yakup Kadri. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığınızda tarihe ait bilgi kaynaklarında da ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hele Çanakkale gibi çok yakın bir dönemde cereyan etmiş bir hadisede dahi tarihi bilgi bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ve ne acı ki Çanakkale'ye ait şeyleri biz yabancı kaynaklardan devşirmek zorunda kalıyoruz. Değerli dinleyiciler, bizim tarihimiz bir anlamda savaşlar tarihidir. 26 büyük medeniyetin gelip geçtiği bu zorlu coğrafya bize hiç başımızı kaldırmaya müsaade etmemiştir. Yabancı bir tarihçi Osmanlı'nın her 50 yılının 32,5 yılını savaşmakla geçmiş olduğunu söylüyor. Bir anlamda buna coğrafyanın bedelini ödemek denir. Ama bu coğrafya da aynı zamanda değerli dinleyiciler bizi büyük devlet yapacak coğrafyadır. Peki tarihimizdeki yüzlerce savaş içerisinde Çanakkale Savaşı'nın farkı nedir diyeceksiniz. İşte Çanakkale Savaşı yakın tarih itibariyle bir dönem için bir kırılma noktası hasebiyle diğerlerinden ciddi bir farklılık arz eder değerli dinleyiciler. İlber Ortaylı Osmanlı Çanakkale'de doğmuş ve Çanakkale'de son bulmuştur derken bir noktada haklı bir şeye işaret ediyor. Gerçekten de Osmanlı Süleyman Paşa'nın 1354 yılında Rumeli'ye ilk adımını atışıyla birlikte gerçek kimliğine kavuşmuştur ve son 1915 Çanakkale Savaşı'yla da tarih sahnesinden çekilmiştir. Yani Çanakkale Osmanlı'nın son sözü, yeni cumhuriyetinde ön sözüdür diyebiliriz değerli dinleyiciler. Malazgirt Savaşı bize nasıl Anadolu'nun kapılarını açmışsa Çanakkale zaferi de Anadolu'nun tapusunu perçinlemiştir. Çünkü savaştan önce İngiliz Bahriye Nazırı Churchill, Türkleri yeniden geldikleri yere, Anadolu'nun, Orta Asya'nın bozkırlarına süreceğiz diyordu. İhtimal Çanakkale geçilseydi şu anda üzerine basacağımız hür bir toprağımız olmayacaktı. Bu Anglo-Sakson zihniyeti değerli dinleyiciler bizi hiçbir zaman insan yerine koymamıştı. Çanakkale'ye geçmekte zorlandıkları günlerin birinde zehirli gaz atılma meselesi gündeme geldiğinde bir takım uzmanlar bunun bir savaş suçu olabileceğini hatırlattıklarında Churchill aynen söyleyecektir. Diyecektir ki doğru, bu bir savaş suçu ama Türkler insan değil ki diyecektir. Aynı zihniyetin İngiliz müstemleke nazırı Gladstone da bir zamanlar, çok affınıza sığınıyorum, Türkler maymun ile insan arısı, medeniyet yıkıcı barbarlardır diyecektir. Kıymetli dinleyiciler, Çanakkale birkaç ülkenin karşı karşıya kaldığı bir savaşın çok ötesinde iki büyük medeniyetin karşı karşıya kaldığı bir savaştır. Çanakkale, Hilal ile Haç'ın mücadelesidir değerli dinleyiciler. Peki sorumuzu şöyle soralım. Savaş nasıl bir şeydir? Ben bazen konferanslarımda genç arkadaşlara sorduğumda siz savaşı biliyor musunuz dediklerinde bize gayet rahat bir şekilde evet biliyoruz diyorlar. Ben de şaşkınlık içerisinde diyorum nasıl biliyorsunuz? Diyorlar ki İbrahim Bey biz hafta sonlarında bilgisayarlarda savaş oyunu oynuyoruz. Latifesi bir tarafa değerli dostlar savaş gerçekten çok zor bir şeydir. Bedeli çok ağırdır. Benim jenerasyonum çocukluk hatıraları arasında bir Kıbrıs çıkartmasını hatırlıyor. Biraz daha genç arkadaşlar belki Kardak Kayalıkları'nın fethini hatırlayabilirler. Ama savaş hakikaten bedeli çok ağır olan bir şeydir. Travmaları asırlar sonrasına uzanan, devletlere telafisi zor kayıplar yaşatan ve o toplumun sosyal dokusunu bozan ağır bir imtihandır. Değerli dinleyiciler, savaşın bırakın bir toplumu sadece bir bireye yansımasını şu çarpıcı bir misalle nazarlarınıza vermek istiyorum. Yıllar önce bir hanımefendi, Nadire Mater isimli bir kadın bir kitap yazmıştı. Kitabın ismi Mehmet'in kitabıydı. Güneydoğu'yu anlatıyordu kitap. İçinde dehşet şeyler vardı ve hemen kitap yasaklandı. Ama kadın uğraştı, didindi, mahkeme kararıyla kitabı serbest bıraktı. Şimdi size o kitaptan sadece bir sayfa anlatacağım. O Güneydoğu'dan terhis olan Mehmetçiklerden bir tanesi. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hiç önemli değil ama biz onların ortak ismine Mehmetçik diyoruz. Güneydoğu'da askerliğini yapmış terhis olmuştu. Ama terhis olduktan sonra sivil hayata intibak sağlayamadı. Ve kendisinde bir tik hasıl olmuştu. Olur olmaz her yerde tükürme refleksi gösteriyordu. Tik biliyorsunuz tıbbi tanım itibariyle istem dışı hareket tabir ediyoruz biz bunu. Evin içinde tükürmesi ailesi kaldırabilirdi ama dışarıda, yemekte, arkadaşların arasında olur olmaz tükürme refleksi gösterince çok hoş olmuyordu. Delikanlıya yapma etme diyorlardı ama çocuk önünü alamıyordu bir türlü. Ve sonunda doktora götürdüler ve uzun psikolojik tedavilerden sonra delikanlının niçin böyle bir tükürme refleksi gösterdiği anlaşıldı. Delikanlı terhis olmadan birkaç gün önce aynı karavanayı paylaştığı, aynı sırları paylaştığı can arkadaşıyla gece nöbetine çıkıyor. Beraber nöbet mahalline giderlerken o yanındaki çok sevdiği arkadaşı bir anda mayının üzerine basıyor değerli dostlar. Ve basmasıyla birlikte büyük bir gürültü ve paramparça oluyor arkadaşı. İşte o arkadaşın o patlama esnasında vücudundan parçalanan et ve kan parçalarının bir kısmı bunun yüzüne yapışıyor, bir kısmı da ağzının içine giriyor değerli dostlar. İşte bu Mehmetçik aradan aylar geçmesine rağmen hadisenin travmasını bir türlü atlatamıyor, arkadaşının et parçalarını ağzının içinde hissettiğinden dolayı gayri ihtiyari tükürme refleksi gösteriyor değerli dinleyiciler. Hatırlayın o Akif'in muhteşem şiirini. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa göz gövde bacak, kol çene parmak el ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak diyor Akif. Değerli dinleyiciler, bir gün değil, bakın iki gün değil, üç gün değil, yaklaşık 8,5 ay boyunca yaklaşık 500,000 Mehmetçik bu travmayla karşı karşıya. İşte Çanakkale böylesine dehşetli bir savaş değerli dinleyiciler. Bundan dolayı aziz dostlar, üzerine bastığınız toprağın bedeli gerçekten çok ağırdır ve çok pahalıdır. Çünkü biz bu toprakları Amerikalıların Alaska'yı Ruslardan para verip satın aldıkları gibi almadık. Her metrekaresine kan dökerek ve can vererek satın aldık. Osmanlı'nın son döneminin önemli diplomatlarından Keçecizade Fuat Paşa, Sultan Abdülaziz ile birlikte Avrupa seyahatine çıktıklarında uğradığı duraklardan bir tanesi de Fransa'ydı. Fransa ziyaretleri sırasında bir yemek esnasında Fransa Kralı 3. Napolyon bir ara Keçecizade Fuat Paşa'ya dedi ki, Girit adasını bize satar mısınız dedi. Girit Osmanlı toprağıydı. Keçecizade çok zeki bir diplomattı. Elbette Haşmet Muhab dedi, satarız deyince kralın bir anda gözleri parladı ve dedi, kaç para dedi. Bunun üzerine Keçecizade ona şu çok anlamlı cevabı verdi. Haşmet Muhab dedi, kar istemeyiz, aldığımız fiyata veririz deyince kralın yüzü bir anda kireç gibi olmuştu. Çünkü kral Osmanlı'nın Girit'i fethedebilmek için 150 bin şehit verdiğini çok iyi biliyordu. Bundan dolayı değerli dostlar, bizde toprak mukaddestir, toprak satılmaz. Aziz dinleyiciler, Çanakkale nasıl bir savaştır? Çanakkale'nin sembol ismi Mehmetçik kimdir? Bunu öncelikle tafsilatına girmeden önce özetlememiz gerekiyor. Ki bu özetledikten sonra savaşın detaylarını vermeye başladığımızda nasıl bir savaşla karşı karşıya kaldığını anlamamız açısından önemlidir. Çanakkale insanlık tarihi boyunca o güne kadar gerçekleşen 14 bin savaştan dünyanın gidişatını değiştiren en büyük ve en kanlı savaşlardan bir tanesidir. Çanakkale her Allah'ın günü bine yakın şehit ve gazinin verildiği 8,5 ay süren bedeli çok ağır olan bir savaştır. Çanakkale öyle dehşetli bir savaştır ki sağ kalıp geri dönen gazilere cehennem diye bir yer var, biz orayı gördük dedirten bir savaştır. Çanakkale ölmesini bildikleri için yaşamaya hak kazanan Mehmetçik adıyla sembolleştirilen aziz vatan evlatlarının bir haysiyet mücadelesidir. Mehmetçik bildiğiniz gibi küçük Muhammed demektir ve tarihte peygamberinin ismini ordusuna sembol yapmış tek millet Türk milletidir. Bu özellik ve güzellik sadece bize hastır değerli dinleyiciler. Çanakkale gözü doymaz emperyalist batılı güçlerce zorla öldürülüp mirası paylaşılmak istenen hasta adamın son silkiniş hamlesidir. Çanakkale bağımsız tek Müslüman devlet olan Osmanlı'yı tarih sahnesinden silip topraklarını gasp etmek isteyen gururlu işgalcilerin yüzüne patlayan unutulmaz bir Osmanlı tokadıdır. Çanakkale Cideli Mehmet Çavuş, Yozgatlı Kınalı Murat, Libyalı Üsteğmen Mevsuf, Ezneli Yahya Çavuş gibi mukaddesleri için şehadetle şereflenen on binlerce Mehmetli'yi bağrında barındıran bir şehit kaledir, bir destan kaledir ve bir son kaledir. Çanakkale etkileri tek bir alanda değil, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere birçok alanda görülen ve Türk milletinin çok ağır bir bedel ödediği bir savaştır. Çanakkale, Türk toplumunun elitini oluşturan, Doğu ve Batı kültürüne vakıf, eğitimli, aydın bir nesli şehit verdiğimiz ve bunun yokluğundan kaynaklanan sosyal sarsıntıların günümüze kadar devam ettiği bir varoluş mücadelesidir. Çanakkale, bir hilal uğruna okullarını bırakıp gönüllü cepheye koşup da dönemedikleri için pek çok okulun o dönem mezun veremediği bir münevverler savaşıdır. Bundan dolayı Mustafa Kemal Paşa'nın "Biz Çanakkale'de bir darül fünun, bir üniversite gömdük" sözü çok anlamlıdır. Ki o devirde Fatih Medresesi baş müderrisi yani rektörü olan Hasan Fehmi Başoğlu'nun "Çanakkale benim 25 bin talebemi yedi" ifadesini varın siz düşünün. Savaştan dolayı o dönemde İstanbul, Çanakkale ve çevre illerdeki birçok seçkin lisenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi dahil olmak üzere eğitime ara verildi ve bu okullar bir yıl boyunca kapalı kaldı. Liselerde 1900 doğumlular dahi mecburiyeten askere alındı değerli dinleyiciler. Yani askere alınma yaşı 15'e kadar düşmüştü. O yıl ve ertesi yıl birçok okul mezun veremedi. Zira büyük ekseriyeti şehit düşmüştü ya da gazi olmuştu. Onlar diplomalarını şehitlik beratı olarak cennete alada aldılar. Bir hilal uğruna, din uğruna, vatan ve millet selameti adına nice genç fidanlar, nice kınalı kuzular kendilerini feda ettiler. İngilizler şehit olan gençlerimizi çiçeğin tomurcuğu ve vakti gelmeden solan bir gül goncasına benzetmişlerdi. Gerçekten doğruydu. İngiliz generali Aspander Ogander bu acı gerçeği şöyle ifade etmişti. Gelibolu'daki kanlı savaşlar Türk ordusunun çiçeğini bitirmiştir. Çanakkale'de biz Türk milletinin okumuş aydın kesimini imha ettik ve Türkiye'nin geleceğini elinden aldık diyecektir ve maalesef doğru söyleyecektir. Değerli dinleyiciler, Çanakkale bayrama gider gibi ölüme güle oynaya koşanların ölmemek üzere çırpınanları yüz kere ettikleri muhteşem bir direniş destanıdır. İslam askerleri Bizanslı askerlerle karşı karşıya kaldıklarında Bizanslı askerler komutanlarına gelerek aynen şöyle demişlerdi. Komutanım, biz onları yenemeyiz. Komutanı hayret içerisinde, niçin yenemeyiz? Teçhizatımız da fazla, askerimiz de fazla dediklerinde askerin verdiği cevap çok manidardı. Çünkü komutanım, biz ölmemek için savaşıyoruz ama onlar ölmek için savaşıyorlar diyecektir. Değerli dinleyiciler, Çanakkale, Ali İmran suresinin 139. ayetinde ifade edildiği gibi, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın, eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz, ilahi beyanına bütün yüreğiyle iman eden Mehmetçiğe, Mehmet Akif'in, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber ifadelerinde yerini bulan, Mehmetçiklere Hazreti Peygamber'in kucağını açtığı bir savaştır. Çanakkale öyle bir savaştır ki çarpışma yoğunluğundan dolayı uzmanlarca gerçekleşme ihtimali 160 milyonda bir olan kurşunların havada çarpıştığı tek savaştır. Çanakkale Müze'ye gittiğinizde bunların örneklerini görebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bu öyle bir savaştır ki değerli dinleyiciler, normalde köylülerin geliri nedir diye sorsanız, elbette ki diyeceksiniz ki köylülerin geliri tarım ve hayvancılık diyeceksiniz. Ama çok ilginçtir, Çanakkale köylülerinin geliri yıllar boyunca hurdacılık olmuştur. Yıllar boyunca burada oluşan mermileri sata sata bitirememişlerdir değerli dinleyiciler. Aynı zamanda tarihimizde sattığımızı bu arada hatırlatmış olalım. Çanakkale Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca yaşadığı en yoğun teknostratejik bir savaştır. Çanakkale denizde amfibi harekatının ve uçak gemilerinin, havada savaş uçaklarının ve sabit balonların, karada ise o güne kadar tarihin yazmadığı bir yakınlıkta dehşetengiz siper savaşlarının birlikte yaşandığı çok yönlü bir savaştır. Çanakkale Balkan hezimetinden sonra bir daha ayağa kalkamaz denen bir milletin bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan müthiş bir silkiniş ve diriliş destanıdır. Çanakkale, boğazlar geçilemeyip yardım ulaştırılamadığından dolayı iç karışıklıklara düşen koskoca Rus İmparatorluğunu tarihin derinliklerine gömerek dünya ekonomi haritasını değiştiren ve neticelerinin bu kadar büyük olacağını kimsenin tahmin edemediği bir savaştır. Çanakkale aynı zamanda Çarlık Rusyası'nın büyük bir kaosun içine düşmesiyle birlikte Orta Asya topraklarına dağılmış Türk halklarının bir müddet rahat nefes almasına imkan verip özgürlük mücadelelerine uzun dönem itibariyle zemin hazırlayan bir savaştır. Çanakkale, zaferin sadece maddi güçle kazanılamayacağını, zamanlaması iyi yapılmış küçük stratejik manevraların savaşın kaderini değiştirebileceğini gösteren iman, akıl, azim ve iradenin bayraklaştığı bir savaştır. Çanakkale, maküs talihimizi yenmek için, bize biçilen kefeni yırtmak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen er oğlu erlerin hikayesidir değerli dinleyiciler. o erler ki kendilerini hiçbir şekilde feda etmekten sakınmamışlardır. Savaşın en yoğun yaşandığı günlerde çok ilginç bir şekilde Genelkurmay'ın bazı evli Mehmetçikleri memleket izine gönderdiğini görüyoruz. Teorik olarak baktığınızda akıl almaz gibi bir şey görüyor ama Mehmetçiklerin izin kağıdına baktığınızda altında yazan izin sebebi işin sırrını izah ediyor değerli dinleyiciler. Mehmetçiklerin izin kağıdının altında neslin tekasürü ifadesi geçiyor. Yani aziz dinleyiciler, bir günde 5000 şehit, bir günde 10.000 şehit arka arkaya vermeye başlayınca Genelkurmay neslin kesileceğinden korkmuş da evli Mehmetçikleri memleket izine göndermiştir. İşte Çanakkale böylesine dehşetengiz bir savaştır. Çanakkale, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer" diye tasvir ettiği, derelerin gerçekten su yerine kan aktığı, buğday tarlaları gibi ceset tarlaların oluştuğu, metrekareye 6000 merminin düştüğü, eşi görülmemiş bir kan ve can pazarıdır. Değerli dinleyiciler, arkadaşlar, bir metrekarelik bir camekan hazırladılar. Onun için 6000 tane top mermisini falan bir tarafa bırakıyoruz. Sadece tabanca ve tüfek mermisi doldurduklarında bir karış yapmıştı değerli dinleyiciler. Koskoca Çanakkale sahrasının, düşünebiliyor musunuz böyle bir karış kurşunla kaplı olduğunu? Böylesine dehşetengiz bir savaştır. Savaştan yıllar sonra Nuri Yamut Paşa Çanakkale'ye gidiyor. Aradan zaman geçmiş, yağmurlar yağmış. Nuri Yamut Paşa bir bakıyor, adeta her taraf bir kemik tarlası. Şehit olan Mehmetçiklerin kemikleri ortaya çıkmış. Paşamızın bu aziz Mehmetçiklerin kemiklerinin öyle ortada kalmasına gönlü razı olmuyor ve emrindeki askerlerle birlikte toplamaya başlıyorlar. Topluyorlar. Adeta toprak kemik kaynıyor değerli dinleyiciler. Baş edemeyince civardaki köylüleri çağırıyorlar. Hep beraber toplamaya başlıyorlar. Topluyorlar. Ve artık Nuri Yamut Paşa bu işin olmayacağını aklı kesiyor ve diyor ki burasını ağaçlandıralım. Bari aziz Mehmetçiklerin kemikleri ağaçların altında kalsın. Bugün o bölgeye gittiğinizde orasının ağaçlık olduğunu görebilirsiniz. Peki topladığı adeta bir devasa küçücük bir dağ olan o kemik yığınlarını ne yapacaktır Nuri Yamut Paşa? Onların öyle kalmasına da gönlü razı olmaz. Orada bir anıt olsun arzu eder. Ama o günkü savaş şartlarında bunu gerçekleştirme imkanı yoktur. Devleti zaten gırtlağa kadar borçludur. Ve o değerli paşamız İstanbul'daki iki tane evini satar ve bugün ziyaret ettiğinizde gördüğünüz o Nuri Yamut Paşa anıtını o kendi imkanlarıyla yapar değerli dinleyiciler. Çanakkale değerli dinleyiciler, hiç ilgiler olmadığı halde İngilizler tarafından dünyanın dört bir ucundan getirtilip acımasızca kullanılan Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan gibi sömürge altındaki milletlere vicdan muhasebesi yapma fırsatını verip millet olma şuuru kazandırmakla bağımsız milli kimliklerini elde ettikleri bir savaş. Bundan dolayı Avustralya'ya gittiğinizde Canberra Savaş Müzesi'nin girişinde çok anlamlı bir şekilde Avustralya Gelibolu kıyılarında kurulmuştur yazar ki gerçekten çok doğrudur. Onun için Avustralyalıların ve Yeni Zelandalıların tarihlerinde hayatlarında Çanakkale'nin ayrı bir yeri vardır. Bundan dolayı her yıl 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece 20.000, 30.000 civarında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı genç gelir. Gecenin o Çanakkale ayazında battaniyelerine bürünürler, sabaha kadar ayin yaparlar. Çünkü onların kendi kimliklerini oluşturma açısından Çanakkale çok önemlidir. Gelecek yıl Çanakkale'nin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Şimdiden 50.000 tane rezervasyon yaptırdı değerli dinleyiciler. Çanakkale değerli dinleyiciler, savaşa katılmayan sömürge ülkelerinin halklarına da istenirse bunlar da mağlup edilebilirmiş düşüncesini uyararak emperyalist büyük devletlerin sarsılmaz gücüne olan inanca darbe vuran bir hürriyet meşalesidir. Çanakkale Bedir'in iz düşümüdür değerli dinleyiciler. Çanakkale'de de zaten birçok askerin boyunlarında Muska diye ashabı Bedir taktıklarını görebilirsiniz. Çanakkale millet olarak yaşama azim ve kararlılığının sergilendiği, beka hakkının savunulduğu, imanın teknolojiyi yendiği bir var olma mücadelesidir. Çanakkale daha sonra meydana gelecek olan Kurtuluş Savaşı'na özellikle Batılıları doğrudan rol almaktan korkutup kaçındıran bir savaştır. Değerli dinleyiciler, 1921'deki Londra Konferansı'nda İngiliz delegeleri Yunanlılara daha çok destek verelim, Türklerin işini bitirsinler deyince Çanakkale'de savaşmış ve bir kolunu kaybetmiş olan Fransız tümen komutanı General Gouraud ayağa kalkmış ve pardüsösünün boş kolunu sallayarak şöyle demişti: "Beyler, siz hayal görüyorsunuz. Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz koskoca Fransız devleti bir Antep sancağıyla başa çıkamadık." diyecektir. Değerli dinleyiciler, Çanakkale Mustafa Kemal Paşa'dan Kazım Karabekir Paşa'ya, Esat Paşa'dan Fevzi Çakmak Paşa'ya kadar onlarca milli mücadele kahramanının dehalarını ortaya koyma fırsatını bulup kendilerini ispat ettikleri çok önemli bir savaş laboratuvarıdır. Çanakkale millet olma şuurunun perçinleştiği, şeref ve namusun kurtarıldığı, Türk insanına kendine güven kazandıran ve İstiklal Savaşı'nın moral altyapısını oluşturan, mürekkebi kan, harfleri acı ve ızdırap olan bir kahramanlık öyküsüdür. Çanakkale sözde medeni milletlerin barbar adettikleri bir milletten unutulmaz bir insanlık dersi aldıkları, fazilet için, haysiyet için, namus için, tarih için ölenlerin bir şehamet destanıdır. Çanakkale, Türk milletinin önce kendisine, sonra diğer milletlere gerektiğinde olmazları oldurabileceğini ispat ettiği yakın tarihin en önemli kilometre taşlarından biridir. Çanakkale çok küçük bir alanda, 33 bin hektar bir alanda çok büyük bir askeri topluluğun, iki taraftan 500 bin 500 bin diye düşünürsek 1 milyon insanın karşı karşıya geldiği en kanlı siper savaşlarından bir tanesidir. Ki değerli dinleyiciler, bu savaşın dehşetini anlamanız açısından o güne kadarki yapılan savaşların en kanlı savaş Avrupa'daki Marne Muharebesi'dir ve kilometre kareye 38 ceset düşer ve ama Çanakkale'de kilometre kareye düşen ceset sayısı 275'tir değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, Çanakkale ölüme gülerek gidenlerin ölmemek üzere savaşanları yüz göre ettikleri bir direniş destanıdır. Rahmetli Osman Yüksel Serden Geçtin'in ifadesiyle "Allah'a bir can borcumuz var, ha urganda, ha yorganda ne fark eder" diyebilenlerin kazandığı bir savaştır. Çanakkale, bazı batılı tarihçilerin izah ettiği gibi ölümden korkmama, çünkü cennete gideceğine inanma şeklindeki tezahür eden basit bir ruh halinin çok ötesinde İslam dininin insana kazandırdığı ölümü hayatın bir parçası kabul edip mukadderata inanma şeklinde ifadesini bulan bir tevekkül kültürünün askerimize kazandırdığı manevi güçle başarılmış bir iman destanıdır. Ve Çanakkale savaş kurallarını ters yüz eden bir savaştır değerli dinleyiciler. Harp tarihine baktığınızda askeri zaferlerin ekserisinin taarruzi hareketler neticesinde kazanıldığını görülür. Yani savaşları büyük ölçüde hep saldıran taraf kazanmıştır. Ama Çanakkale bu gerçeği ters yüz etmiştir. Savunan orduların saldıranları yenilgiye uğrattığı tarihin ender örneklerinden bir tanesidir. Çanakkale, şanlı Osmanlı Devleti'nin muhteşem bir finalle sahneden çekilirken yerini genç Türkiye Cumhuriyeti'ne bıraktığı bir savaştır. Çanakkale, her devletin kendi tarih koleksiyonunda olmasını arzu ettiği ve bir milletin geleceğini güvenle emanet edeceği genç kuşaklara armağan etmekle gurur duyduğu bir onur abidesidir. Çanakkale, bugün ve yarın en jeopolitik ve jeostratejik coğrafyaların birinde yer alan bu cennet vatana yönelecek tehlikeleri anlama adına en kapsamlı ve eşi bulunmaz bir erken uyarı sistemidir. Tabii ki gaflet uykusuna yatmayanlar için. Saygıdeğer dinleyiciler, satır başlarıyla özetlediğim kadarıyla bile bu savaşın gerçekten sıra dışı bir savaş olduğunu ve çelik yağmuruna karşı yüreklerini kalkan yapan Aziz Mehmetçiklerin de ne derece büyük bir işe başarmış olduklarını sanırım idrak etmişsinizdir. Aziz dinleyiciler, bugünkü Çanakkale sohbetimizi bir Çanakkale öyküsüyle noktalayalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Öykünün yazarı Aydın Ayhan. Aydın Ayhan, Balıkesir Üniversitesi'nde bir araştırmacı. Sadece Balıkesir yöresinden derlediği hatıralar bile insana muazzam ufuk açıcı, muazzam ibretli hatıralar. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşalım değerli dinleyiciler. Babamın dostlarındandı. Dimdik yürürdü. Hani Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmemiş tipler vardır ya, öyle biriydi. Ben çok küçüktüm. Evimize misafir gelirdi. Oğul diye seslenirdi hep. Bağdaş kurmaz, diz çökerdi, öyle otururdu. Gaz lambası ışığında daha da heybetli görünürdü gözüme. Hep bitmez tükenmez hatıraları anlatırdı. Çanakkale, Gazze, Kafkas cephesini dolaşmış, Sakarya, Dumlupınar'da savaşmış, ancak İzmir'in kurtuluşundan sonra köyüne dönebilmişti. Anlattıklarında hep acı, kan ve cefa vardı. Kolay mı kazanılmıştı bu vatan? Ölüm neydi ki şerbet içmek kadar kolaydı? Biz kendi cenaze namazımızı kendimiz kıldık Çanakkale'de derdi sık sık. Olur muydu? Olurdu. Kirte muharebeleri sırasında bölük arka arkaya siperde hücum sıralarını bekliyorlar. Ön siperdekiler ileri fırlamış gırtlak gırtlağa boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün askerler süngü takmış, siperden fırlamak için hazır, sinirler gergin. Bütün dudaklar kıpır kıpır dua okuyorlar. Kelime-i şehadet getiriyorlar. Süre uzuyor ve hücum emri bir türlü gelmiyor. Bunun üzerine yüzbaşı askerlere sesleniyor. Yavrularım, aslanlarım, biraz sonra Cenab-ı Rabbül Alemin huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim, gelin tüfeklerinin kabzasına ellerinizi sürüp beraber teyemmüm yapalım. Ve teyemmüm edilir. Ve bekleme devam etmektedir. Hala hücum emri gelmez. Bunun üzerine aynı yüzbaşı, çocuklarım, askerlerim, sanıyorum biraz daha vaktimiz var. Gelin hep beraber kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Ve arkadan Ali Çavuş'un sesi duyulur. Er kişi niyetine. Evet aziz dinleyiciler, işte Çanakkale böyle kendi cenaze namazını kılan er kişilerin savaşıdır diyebiliriz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı konu üzerine devam etmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.